be the best. I want to be the best. Simple as plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 42. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uğurüzümcü. Daha önceki podcast'te bahsettiğim gibi eğer Lakers bir ekleme yaparsa preseason öncesinde bir ara bölüm çekeceğimi söylemiştim. Ve beklenen haber geldi. Benim çok böyle beklentim, daha doğrusu istediğim bir hamle değildi başta ama yine de Christian Wood Lakers formasını giyecek önümüzdeki sezon. Onun dışında Christian Wood eklemesi dışında bir de Austin Reeves'in genel olarak Amerika milli takımı performansı ve küçük de Dünya Kupası hakkındaki kendi izlenimlerimi ve NBA normal sezonunu etkileyebilecek bazı küçük konuları konuşmayı planlıyorum. Bir iki de soru var, onlarla kapatacağım. Christian Wood eklemesiyle başlayalım. Christian Wood eklemesini ben Lakers'ta çok istemiyordum aslında. Bunu daha önceki bölümde de biraz bahsettim ama tekrarlamam gerekirse Lakers'ın kadrosu zaten biraz şişmiş gibiydi şu anda. Yaklaşık 11 oyuncumuz falan var rotasyonda oynaması gereken, süre alması gereken. Christian Wood eklemesini de yaptığında bu iyice ego çatışmasına dönüşebilecek bir şeydi. Aynı zamanda Christian Wood eklemesi oyuncu profili olarak baktığımızda Anthony Davis'in olmadığı zamanlarda, sakatlık olsun ya da dinleneceği zamanlarda vesaire katkı verebilecek bir oyuncu ama savunmada istediğimiz roldeki oyuncu değil. Davis'i savunmada en azından fiziksel eşleşmelerde rahatlatabilecek bir pivot değil. Bir kere Davis'ten daha zayıf, daha kısa. O yüzden Christian Wood eklemesi benim pozitif yaklaştığım bir ekleme değildi. Ha, yine de minimum kontratı Christian Wood alabiliyorsan alırsın. Hani çok yanlış bir karar ya da Christian Wood yerine şunu şunu alsaydı diyebileceğimize çok bir oyuncu yoktu şu an piyasada. Biraz kadroya artıları eksileri neler olabilir onlardan bahsedeceğim şimdi. En azından kendi düşüncelerimi. Bir kere Christian Wood eklemesinin şöyle çok temel bir artısı var. Yani bu herif ne kadar işte savunmada lakayt olsa da ne bileyim locker room'da işte şeyde saha dışında eksi yazabilir mi, mental olarak hangi seviyede, hangi kafada gelecek? Bunlar soru işareti konular. Ama yine de bu topçu çok yani elit bir hücumcu şu an. Son 3-4 senedir hem orta mesafe hem çember etrafında hem üçlükte çok verimli bir şekilde oynayan bir oyuncu. Ha, biraz işte boş kalori denen bir oyuncu olabilir mi? Kısmen. Ama yine de ne olursa olsun bu Wood eklemesi hücumda çok katkı sağlayabilecek bir şey. Buradaki en temel soru işareti tabii ki de hücum katkısına baktığımızda Lakers'ın hücumda ona artı yazacak, takıma artı yazacak bir oyuncuya mı ihtiyacı vardı? Bence yoktu. Daha çok hani hep bahsettiğimiz gibi sadece ben değil sonuçta bu Twitter olsun, forumlar olsun, işte diğer podcastler olsun. Lakers'ın şu an en temel eksikliği fiziksel olarak normal sezonda özellikle ama playofflarda da eşleşmeye göre oynayabilecek o fiziksel uzunlarda karşılaşabilecek bir eklemeydi. Christian Wood bu rolü kapsamıyor. Ama dediğim gibi hücumda bir kere spacing'e çok büyük bir katkı sağlayacak bir oyuncu. Özellikle kadronun hücumda esnekliğini çok arttırabilecek bir oyuncu. Keza zaten Davis'in olmadığı sürelerde hem Davis'in oynadığı maçlarda hem de olmadığı maçlarda onun yapabildiği pek çok şeyi hücumda yapabilen bir oyuncu. Şimdi buradaki bir problem işte hani Christian Wood ne kadar süre almak isteyecek? Şöyle bir rotasyona baktığımızda yani Christian Wood'u bir 5 numara eklemesi olarak düşünürsek Davis, Wood, Hayes 5 numarayı kotaracak oyuncular gibi duruyor. Ben daha ağırlıklı 4 numarada oynayabileceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü hem Davis yanında hem de Davis'in olmadığı dakikalarda Hayes'le denenir mi bilmiyorum. Bir süre deneriz. Çok tutacağını düşündüğüm bir senaryo değil. Ama yani ideal pozisyonu Christian Wood'un da biraz daha 4 numara böyle daha yardım savunmacısı gibi olabilir. Birebir çember savunucusu değil ya da işte rakibin pivotunu sırtı dönük hücum ederken, ki bunu yapan oyuncu sayısı az ama yine de burada bir zaafınız varsa takımlar buradan deşmek için çalışıyorlar. O açıdan yani Christian Wood'un fiziksel olarak biraz zafiyeti olması, tam bir pivot oyuncu olmaması Lakers'ın tam eksiğini kapatmamasına neden olacak. Bir artısı var benim gözümde, yine biraz önce artılardan bahsedeyim. Christian Wood'un gelmesiyle birlikte Jared Vanderbilt'ın sahada kalabileceği beşlerin sayısı da biraz arttı gibi. Çünkü Jared Vanderbilt'ın dezavantajı şut olmaması nedeniyle topladığı üreticiliği, yani biraz kısıtlı bir oyuncu sonuçta, tam bir rolü olmuyordu. Şimdi Christian Wood 5 oynadığında, Jared Vanderbilt 4 oynadığında biraz savunmada eksi yazabilecek. Özellikle fiziksel olarak zayıf kalabilirler. Ama yine de Christian Wood fena bir savunmacı, hayır, reboundçu değil. Jared Vanderbilt de çok iyi bir savunmacı zaten ve özellikle bazı maçlarda diyeyim, çünkü bunu Lakers formasıyla düzenli olarak istikrarlı bir şekilde gösteremedi. Ama kendini iyi hissettiğinde, fiziksel olarak iyi hissettiğinde de o da iyi bir reboundçu. O açıdan baktığımızda Jared Vanderbilt'a biraz daha faydası olacağını düşünüyorum. Keza yani Davis şeyini konuştuk. Aynı zamanda şöyle ilginç bir nokta da var. Yani Lakers'ın şu an bayağı bir şutör bir kadrosu oldu. Özellikle LeBron dönemindeki en iyi şutör takımına dönüştük bir anda. Çünkü Christian Wood olsun, Torian Prince olsun, Gabe Vincent olsun, Rui Hachimura ne playofflarda kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Hani ne o seviyede olacaktır ne de normal sezonda gösterdiği kadar kötü olacaktır. Arada bir şey bekliyorum. D'Angelo Russell, Austin Reeves derken, hatta belki buraya Cam Reddish'i, Max Christie falan da yazabiliriz sezon içinde aldıkları süre ve performanslarına göre. Bayağı iyi bir şut takımı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle bir Golden State ya da Denver Nuggets seviyesinde değil. Ama zaten en iyi oyuncularımız LeBron James ve Davis'in iyi şutör olmamaları burada eksi yazan konulardan bir tanesi. Onların etrafına iyi şut atabilen bir kadro oluşturduk gibi duruyor şu anda. Christian Wood, mesela Christian Wood 5, LeBron James 4, Torian Prince 3, Austin Reeves 2, D'Lo ya da Gabe Vincent 1 oynadığı kadrolar bayağı yıllardır, yani son 7-8 senenin muhabbeti olan LeBron'un etrafına 4 tane şutör verin ve ne yapacağını izleyin 5'ini. Belki de gerçekten LeBron'un Lakers'ta oynadığı artık 6. sezon olacak. O da bayağı veteran Lakers'ta dönüştü. 6 sezonda ilk defa sağlayabilmiş olacağız. Sağ olalım, 39 yaşında sağlıyoruz bunu. Neyse. O açıdan iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Hücum açısından. Savunma açısından da yani ne biraz aradayım savunma açısından. Şöyle bir aradayım. Christian Wood'un aslında odaklandığında fiziksel profili, yeteneklerine baktığımızda fena savunmacı olmayacak bir şeyi var. Skill seti var. Ama işte Christian Wood'un oradaki şeyi biraz mental odaklanmasıdır vesaire. Bir de süresinden memnun kalmazsa, hücumda kullanabildiği top sayısından memnun kalmazsa savunmada biraz salabilir mi? Bunlar da etkili olacaktır. Şimdi genel muhabbet Wood etrafında 8 senede 8. takımı, işte tutunamamasının bir nedeni var şeklinde konuşuluyor. Benim gözlemlediğim, en azından biraz yine Twitter ve podcast ortamlarında gördüm. Buna Christian Wood takımlarda tutunamadı diye bakmak biraz yanlış geliyor bana. Çünkü Christian Wood, yanlış hatırlamıyorsam, ikinci turdan seçilmişti ya da undrafted'tı. Sixers'ın aldığını hatırlıyorum ama ikinci turdan mı seçilmişti onu tam hatırlayamadım şu anda. Kariyerinin başında çok takım gezdi ve bir türlü rol bulamadı zaten. Daha sonra Pelicans'ta böyle bir sezon sonunda 10 maç falan oynamıştı. İyi oynadıktan sonra da Detroit'le kontrat imzaladı. Detroit'te de iyi bir sezon geçirdi. Oradan sonra Detroit tutmak istedi ama Houston daha fazla para vererek Houston almıştı. Houston aldığı sezonda da Harden takımı satıp takasını isteyince Houston'da 2 sezon oynadı. Biraz daha böyle ne için geldim, nereye düştüm modundaydı. İkinci sezonun yani tanklayan bir takımın istatistik kasan oyuncusuna dönüşmüştü bir anda. Daha sonra Dallas'a takas oldu. Dallas'ta sezon aslında çok iyi girmişti. Hatta sezon içindeki en ilk iki aydaki en önemli muhabbet Dallas Mavericks'te Jason Kidd'in Christian Wood'u neden az oynattı ve neden daha fazla süre vermediğiydi sakatlanana kadar Christian Wood. O yüzden biraz Wood'un hikayesi kağıt üzerinde görüldüğü kadar kötü değil. Zaten oynadığı takımlar hiçbir zaman Dallas dışında şampiyonluğa ya da playoff'lara oynayan takımlar değildi. Dallas'ta da zaten başka talihsizlikler oldu diyelim. Özellikle deadline sonrası. Öyle baktığımızda o kadar takım yapısını bozan bir oyuncu olduğu için takım değiştirdiğini düşünmüyorum. Lakers'a gelirken de şu an 27 ya da 28 yaşında olması lazım. Biraz daha artık veteran bir oyuncu, ligde uzun süredir oynayan bir oyuncu olarak belki de bu son şansları artık ligde iyi bir kontrat almak için. O açıdan ekstra motive olacağını düşünüyorum. Wood eklemesinin eksi yazdığı oyuncu da Jackson Hayes olacak gibi geliyor bana başta en azından. Çünkü dediğim gibi şu an rotasyonda 20 dakika ve üstü almak isteyecek oyuncu sayımız 12 oldu. Ve çoğu da bu süreyi hak eden oyuncular. Böyle baktığımda ya Hayes'i ya Cam Reddish'i rotasyondan atacak bir ekleme oldu gibi geliyor bana. Max Christie'nin de bu sezon Lakers'ta ciddi süreler alabilmesini benim gibi böyle daha evlatçı Lakers taraftarları istiyordu. Bence onun da biraz kapısını kapadı gibi bu ekleme. Çünkü Christian Wood'un 5 oynadığı senaryoda Jackson Hayes'in artık 5 numarada süre alabilecek bir yeri kalmıyor. Zaten Davis, şimdi yine şey haberleri çıktı tabii. Davis aslında 5 oynamak istemiyor. Sezon içinde daha az 5 oynamak istiyor. O yüzden Wood ve Hayes eklemeleriyle bunu sağlamaya çalışacak Lakers diye haberler çıktı. Yani Wood ve Davis yan yana oynadığında oradaki 5 numara Wood mu sayılır emin değilim. Ama hadi öyle olsun. Hadi rakibin pivotunu, Steven Adams'larını Wood birebir de alıp Davis yardıma gelen oyuncu olsun ve biraz dinlenmiş olsun fiziksel olarak. Okey. Öyle baktığımda Hayes'e nereden süre gelecek onu çok çözemiyorum. İşte zaten Wood ve Davis 5 numara oynadı. Yan yana oynadıkları süreler oldu. LeBron'un var, Rui Hachimura'n var, Jared Vanderbilt'in var, Torian Prince'in var forvetlerde. Bu adamlar da 20 dakika üstü alacak. Zaten LeBron ve Davis 30 dakika alacak en az. Böyle baktığımda Jackson Hayes biraz daha işte rakibe, eşleşmeye göre ya da sakatlıklara göre süre alacak oyuncu gibi duruyor. Cam Reddish'in de biraz süresinden kesecek ya da dışarı atacak diye düşünüyorum. Hani Max Christie ve Cam Reddish'i tek bir paket olarak söylüyorum burada. Bir yerden sonra ben Torian Prince'in 2 numara gibi de kullanılacağını düşünüyorum takımda. O düşüncemin nedeni de şu. Zaten bazı takımlara karşı maçı kapatan 5'te Reeves, Prince gibi böyle daha uzun guard atabileceğimizi düşünüyorum sahaya. Bu eklemeyle birlikte Torian Prince'in de 20-25 dakika arası almak için biraz daha shooting guard'dan da süre çalması gerekiyor gibi geliyor bana. Yine bunlar tabii ki de sezon içinde sakatlıklardır, eşleşmelerdir. Bunlar belirleyici olacak. Yani böyle baktığımda Wood eklemesi yani tutarsa tabii ki de artı yazacak bir şey. Yetenek olarak baktığımda öyle ama takımda bir yandan da çok fazla şut kullanmak isteyen ya da şutunu arayan topçu olduğunu düşünüyorum. Genelde bu kadar çok oyuncu olduğunda bir şekilde birileri patlıyor. Ya yeterince top kullanmadığı için alışık olduğu topları, alışık olduğu yerlerde fırsatları bulamayınca oyun konsantrasyonudur, savunma performansıdır düşüyor. Bir şekilde sıkıntılar çıkıyor. Böyle baktığımda usage'ı yüksek diyeceğim oyuncular, top kullanma sayısı yüksek diyeceğim oyuncular, oynadığı dakikaya göre tabii bu. İşte Davis, LeBron, Christian Wood, Austin Reeves, D'Angelo Russell, Gabe Vincent da biraz daha topu fırlatan oyunculardan. Hani usage'ı çok yüksek olmasa da. Cam Reddish zaten öyle. Torian Prince yine daha rol oyuncusu Gabe Vincent seviyesinde. Böyle baktığımda bir Jared Vanderbilt falan kalıyor rolünü bilecek ve hücumda top kullanmamaya okey olacak. O yüzden bir sıkıntı çıkacak gibi geliyor bana. Ama daha önce benzer bir pozisyonda Dwight Howard konusunda yanılmıştım. Belki Christian Wood konusunda da yanılırım. Belki gerçekten de NBA'de süre almasının ve rol almasının savunmada yattığını fark etmiştir. Ya da LeBron ve Davis önderliğinde daha uslu olur diyeyim. Biraz ortadayım bu eklemeyle dediğim gibi. Ama bir uzun eklemesi ihtiyacımız kesinlikle vardı. O açıdan baktığımızda aynı zamanda işte daha önce de tekrar tekrar söylediğim gibi Davis'in olmadığı sürelerde de belki sakatlığında umarım olmaz artık. Ama olma ihtimali her zaman var çünkü Anthony Davis. Christian Wood'un o rolü özellikle hücumda çok iyi kapatacağını, savunmada da %20'sini 30'unu verse bile en azından fizikli ve rebound olabilen bir uzun atabileceğimiz için sahaya normal sezonda özellikle artı yazabileceğini düşünüyorum. Daha eklemeyi yapar yapmaz Atletik'te ilk 5 şey koydular böyle Davis, Wood, LeBron, Reeves, D'Angelo Russell gibi yazılmıştı. Öyle olacağını düşünmüyorum. Zaten öyle olmaması gerekiyor bence. Bazı maçlarda, bazı durumlarda denenebilir. Wood çok iyidir. LeBron kendini iyi hissediyordur fiziksel olarak vesaire. O zaman olabilir çünkü gerçekten iyi bir şut üçlüsü oluyor. Davis ve LeBron'un yanına Wood, Reeves, D'Angelo Russell. Miles Turner eklemesini istediğinizde de zaten böyle bir oyuncu, böyle bir hücum profili istediğimiz için konuşuyorduk bunları. Ki Wood daha iyi bir şutör Miles Turner'dan genel olarak. Biraz ortadayım ama orta pozitif gibiyim bu eklemeye. Rotasyon, Wood'un sağlayacağı rotasyon esnekliğine gelirsek de en temelinde işte Jared Vanderbilt'ı daha çok kullanma fırsatımız olabilir. Bench 5'leri ya da LeBron artı bench 5'leri, Davis artı bench 5'lerinde vesaire. Yani şöyle 5'ler görebiliriz. Mesela zaten Wood, LeBron, işte Prince'li vesaire, Gabe Vincent, Reeves'li 5'i söylemiştim. Onun dışında Wood, LeBron, Jared Vanderbilt, Reeves, Gabe Vincent olabilir. Davis, Wood, Vanderbilt, D'Angelo Russell, Gabe Vincent olabilir. Prince 2 numarada olabilir. O 5'lerde. Çok esnek bir kadro var şu an Lakers'ın elinde. Özellikle dediğim gibi hücumda. Biraz daha savunmada da olsa iyi olur. Çünkü bu kadronun şu an en büyük zafiyetlerinden bir tanesi yani fizikli uzun dışında genel olarak bu bir takım mentalitesi olarak şu an takımın en iyi iki savunmacısı takımın en iyi iki oyuncusu. Bu da biraz bence dezavantaj ne olursa olsun. Çünkü bu adamların biz playofflarda LeBron'dan hala 30 atmasını bekliyoruz. Davis takımı savunmada sırtlarsa, LeBron da geri kalan her şeyi savunmada organize etmeye çalışsa, ikisi de rebound için çabalarsa tam bütün enerjilerini vererek. Çünkü D'Angelo Russell birebir de geçildi, yardıma geldin. Swing swing oldu, koşturdun, oraya koştun, buraya koştun. Hani fiziksel olarak maksimum eforda savunma yapmaları gerekirse hücuma biraz enerjileri kalmayacak ki zaten yanındaki oyuncular Reeves olsun, D'Angelo Russell olsun, Rui Hachimura olsun top kullanacak da oyuncular. Onların top kullanması demek LeBron ve Davis'in daha az top kullanması demek sonuçta. Öyle baktığımda takımın mühendisliğinde öyle bir dezavantaj var. Ha burada önemli bir faktör Austin Reeves'e ben kritik dakikalarda top kullanma konusunda çok güveniyorum. Bence tüm Lakers taraftarları da çok güveniyordur. Özellikle playofflar olsun, şu an işte Amerika milli takımındaki performansı olsun, sezonun en kritik dönemindeki o deadline sonrası, daha doğrusu All-Star maçı sonrası dönemdeki performansı olsun. Tekrar tekrar gösterdi bunu. O clutch anlarında hücumda sorumluluk alabileceğini, o kritik şutları sokabileceğini gösterdi. 2 yıldır gösteriyor hatta. O açıdan ilginç bir sezon bizi bekliyor. Böyle nötr konuştuğuma da bakmayın yani takıma çok çok pozitifim. Çok çok yükseliyorum. Gerçekten son 5 sezondaki Davis'li dönemdeki en iyi Lakers kadrosunu kurduk bence yetenek olarak. bu yeteneğin nasıl işleyeceği, sahada nasıl olacağını koç ekibi belirleyecek. Biraz da sakatlıklar belirleyecek. Darwin Ham'in elinde zor bir kadro var bence. Çünkü doğru tuşlara basması gerekecek tüm sezon boyunca. Egoları kontrol altında tutması gerekecek. Oyuncuların işte rollerini iyi dağıtması gerekecek. Elindeki hamur geçen sezona göre çok çok daha iyi. O yüzden hata payı da daha yüksek şu anki kadronun. Geçen sezon 2-10 başladığı gibi bu sezon başlayacağını hiç düşünmüyorum Lakers'ın. O yüzden çok keyifli bir sezon bizi bekliyor aslında. Böyle biraz dediğim gibi nötr konuştuğum gibi duruyor şu anda tonumdan, tempomdan. Çok da yükselmek istemiyorum çünkü ne zaman çok böyle yükselse, herkes böyle bütün taraftarlardır vesaire Twitter'da paylaşımlar yapsa, ben gerçekten bu işte jinxlemedir vesaire o tarz şeylere biraz batıl inancım var özellikle sporlarda. Ama çok çok keyifli bir kadro, çok çok keyifli bir basketbol bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bunun yanında Lakers'ın 14 kişilik, yani daha doğrusu 15 kişilik kadrosunun 14'ü dolmuş oldu. Bir boşluğumuz daha var. Ama bu boşluğu sezon içine saklayacaklarını ve buyout'a saklayacaklarını söylemişlerdi daha önceden. O yüzden ekstra bir hamle beklemiyorum. Christian Wood eklemesinin son hamle olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde buyout piyasasından belki böyle bir uzun ekleyebiliriz. Ya da sezon içindeki performanslara, oyuncuların başarılı ya da başarısız rollerine uymaması vesaire, ya da işte rollerinden daha önce geçen sezon Thomas Bryant'ın olduğu gibi mutsuz olması vesaire gibi şeylerle bir takas belki görebiliriz. D'Angelo Russell ekseninde olabilir bu. Daha küçük çaplı bir şey olabilir. Ama önümüzdeki en azından bir 20-25 maçın kadrosu belli gibi şu anda. Biraz da Austin Reeves'den bahsedelim. Gerçekten büyük olasılıkla pek çok NBA taraftarı bıkmıştır, yılmıştır Austin Reeves muhabbetinden, ama yani Los Angeles Lakers etkisi olsun, undrafted bir oyuncunun çıktığı seviyeler olsun, biraz gerçekten 2K oyuncusu gibi, My Player'dan bir oyuncu yaratmışsın gibi hikaye yazıyor şu anda. Undrafted bir şekilde geldi. Amerika milli takımının en önemli 3-4 oyuncusundan biri oldu turnuvadaki. Ne zaman beklenti yükselse hep o beklentinin altından kalktı. Turnuvada da bence genel olarak iyi bir turnuva geçirdi. Şöyle bir dezavantaj oldu Austin Reeves için. Ha, bu bir dezavantaj mı değil de sadece gözlemlediğim bir şey diyeyim. Filipinler'de Los Angeles Lakers taraftarlığı, Kobe taraftarlığı o kadar yüksek ki Reeves'e de çok fazla ilgi vardı. Çok fazla beklenti vardı. Bir yerden sonra sanki gerçekten Kobe Bryant varmış gibi sahada, top her eline değdiğinde taraftarlar yükseldi, ondan bir şeyler bekledi. Bir yerden sonra Reeves de bence o kafaya girdi, şov yapma kafasına girdi. Ve normalde gördüğümüz aklı başında, az top kaybeden, doğru kararlar veren Reeves'in biraz dışına çıktı turnuva boyunca. Ama hiçbir zaman da milli takıma eksi yazdığını düşünmüyorum bir maç hariç. Sadece Litvanya maçında gerçekten hem savunmada çok kötüydü hem hücumda çok kötüydü. Zaten çok hızlı fauller aldı ve eksi yazdı o maçta. O maç hariç çok iyi bir turnuva geçirdi. Zaten genel olarak da ortalamaları da çok iyiydi. Maç başına ortalama 20 dakika alıp 12 sayı, 2.5 rebound, 2.5 asist ve %66 ikilik, %52 üçlük, %94 faul gibi yüzdelerle oynadı. Bir tek karakter dışı çok top kaybetti bu turnuvada. Maç başına 2 top kaybı var. Genel olarak ama çok iyi bir turnuva geçirdi. Normal sezona çok ivmeli geliyor. Gerçekten bu sezonun kritik topçularından biri olacak Lakers adına da. Belki gelişimi ve performansı sezon içinde D'Angelo Russell takasını yapmamızı daha da kolaylaştıracak. Daha da hızlandıracak o kararı vermek için. Austin Reeves'in eline topu daha da çok emanet edebilmek için belki. Genel olarak baktığımızda gerçekten çok ilginç bir hikaye. Bunun sonunda Lakers'da olmasından çok mutluyum genelde. Çünkü hep başka takımlarda izledik böyle oyuncuları. Hep Lakers'ın scout ekibinin son 5-6 senedir çok iyi olduğundan bahsediyorum. Sonunda da en büyük projemizi çıkarmış olduk gibi duruyor şu anda. Buradan da küçücük bir milli takım performansına da değineceğim. Hem Dünya Kupası'nda gördüğüm birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum. Bir numaralı şey, yani Amerika milli takımı, ben bu turnuvaya gelirken kadrosunu çok beğenmiştim. Çünkü kadroyu kuranların basketbolun, yani artık basketbol takım kadrosu nasıl kurulması gerekiyor çok iyi anladığını düşünmüştüm. Çok esnek, çok geniş bir kadro kurdular. Her role uygun bir oyuncuları vardı en az. Çember savunucu, fizikli pivot çek, çok yönlü atletik uzun çek. Hem savunmacısı hem hücumcuları olarak. Topla yaratabilen combo guard var. Playmaker guard var. Topu elinde birebir yaratabilen guard var. Süper atletik çok yönlü forvet var. İyi savunmacı 3&D forvetler var. Elinde çok çok iyi bir hamur vardı. Turnuvanın açık ara en iyi kadrosu vardı Amerika'da. Ne kadar işte B takımı, C takımı getirdi muhabbetleri olsa da. Ama iki şeyi hala çözebilmiş değiller ve ben artık bu açıdan baktığımda biraz tabii şu an negatif konuşacağım. Çünkü gerçekten çok kuruldum bu muhabbete. Birkaç arkadaşla da bunları konuştuk. Yani NBA koçları, ben daha savunan taraftaydım. İşte normal sezon farklı şöyle böyle de. Yani şu kadronun eksikleri, zafiyetleri turnuva boyunca çok barizken, takımların seni vurduğu yerler çok barizken, bir kere bile reaksiyon alamamış olması, bir kere bile çözememiş olması ve bu mikro management dediğimiz, hatta maçtan maça management artık. Çünkü maç içi değişikliğe bile gerek yoktu. Litvanya'ya kaybettin. Çok bariz nerede, neden kaybettin? Çok barizdi. Montenegro'da niye Karadağ'da niye zorlandığın çok barizdi. Göstere göstere Almanya'ya yenildiler. Yenilmeleri de yine çok bariz olan ve hiç ayarlama yapmadıkları bir şeyden geldi. O da sahaya iki uzun atma gerekliliğiydi. Gerçekten zaten biraz herkes sıkılmaya başlamıştı ama bu turnuva iyice göstergesi oldu. Bu offensive rating mastürbasyonunun bitmesi gerekiyor artık NBA'de. Zaten hakemler çok kötü. NBA'in süperstar faul kuralları çok saçma sapan bir yere gelmiş durumda. Oyuncular zaten, pek çok kişiyle de özelden konuştuk yani. İzlerken bile görüyorsun, oyuncular faul alma kafasıyla gidiyor. Ha, bunun en iyi örneklerinden biri Austin Reeves bu arada. Ki bu turnuvada da işte faul alması, sadece Lakers'lı olmasıyla vesaire denen oyuncu yine çılgınlar gibi çizgiye gitti her maç. Çünkü gerçekten bu işte çok iyi. Ama oyuncuların bu faul alma çabası, bu mentaliteyle şuta girmesi ya da turnikeye girmesi gerçekten çok eksi yazıyor. Reboundlara hiç odaklanmamaları, box out yapmamaları, fiziksel olarak artık gerçekten yetersiz olmaları da diyeceğim. Böyle böyle birikmişlik var, üst üste gelmişlik var ve ben bu turnuvanın da onların pek gözünü açtığını düşünmüyorum. Biraz şey muhabbetleri döndü işte, NBA şampiyonu, dünya şampiyonu, Amerikalılar ukala falan. Oraya çok girmeyeceğim de asıl problem burada şu gibi geliyor bana. Ha, bu bir problem mi değil, Amerika'nın kaybetmesini isteyen çok kişi var zaten. Ben daha NBA oyuncularına sempatim olduğu için Amerika'yı daha pozitif bakan bir taraftayım. Çünkü sevdiğim oyuncuları izlemeyi, birlikte bir şeyler yapmalarını izlemeyi seviyorum. Ama Amerika'nın çok bariz bir problemi var. O da farkında bile değiller ve farkında olmamaları bana çok garip geliyor. İşte bu 4 numara işini çözemeyecekler. Ki en komik şey, gerçekten daha önceki birkaç podcast'te de bahsetmiştim. Yani son 4 şampiyona falan baktığında, hatta son 5 şampiyona baktığında NBA'de de neyin işlediği çok bariz belli. Senin çok yönlü uzunların olacak. Bu uzunlar rebound almayı bilecek. Fiziksel mücadeleden kaçmayacak. Small ball oynayabilirsin ama small ball oynarken de savunmada rebound vermeyeceksin. Fiziksel olarak ezilmeyeceksin. Zaten son 4 şampiyonun 3'ünde Davis, Giannis ve Jokic. Jokic'in yanındaki forvetler de bu arada Aaron Gordon ve Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. 2-0-8 falan 3 numara oynuyor. Bizde eşleşmesi D'Angelo Russell savunduğunda bir kafa üstünden şut atıyordu durmadan. Reboundlarda ezip geçiyordu vesaire. Golden State'e baktığında Golden State'de Draymond Green gibi bir anomali var. O da zaten bir canavar. Fiziksel olarak mücadeleden kaçmayan, reboundları da toplamayı bilen, box out yapmayı bilen, savunma pozisyonu konusunda tarihin en iyilerinden olan bir oyuncu. Yani senin neden iyi olduğun bunlar sağlıyor. Bunlar sana esnekliği sağlıyor. Sen bu tarz bir oyuncun yoksa small ball oynayamazsın, kısa 5 oynayamazsın. İşte vesaire vesaire. Gerçekten bu konuda bunu çözememiş olmaları çok komik. Üstüne bir de elenir elenmez ilk paylaşımlarının LeBron James'li, Kevin Durant'li aa bak olimpiyatlara nasıl geliyoruz diye 35 yaş üstü oyuncuları paylaşmaları daha da komik. Olimpiyatlarda ben gerçekten tokatlanacaklarını düşünüyorum. Yani bir artık Sırbistan mı olur o takım, kim olur bilmiyorum. Keşke Austin Reeves Almanya'yı seçmiş olsaydı şu an finale gidiyor olurdu. Zaten benim Amerika dışında favori takımım Almanya'ydı. Hem çok fazla Lakers bağlantısı olması hem de Eurobasket 2022'de de çok etkileyici bir turnuva geçirmiş olmaları ve yani biraz şanssızlıktan diyeceğim onu İspanya'ya kaybetmeleri ve o turnuvada da bence Avrupa şampiyonu olmaları işten bile değildi. Umarım bu şu an kaydederken cumartesi pazara bağlayan gece kaydediyorum. O yüzden final maçı daha oynanmadı. Umarım Almanya kazanmış olur şampiyonluğu da. Öyle biraz kuruldum Amerika milli takımına. Ama burada en çok kurulduğum kişi Steve Kerr, Eric Spoelstra ve Ty Lue gibi sözde dünyanın en iyi koçları. Yani özür dilerim ama 2K oynayan bir adam bile çok rahat fark edebilirken bu eksiği nasıl fark edemiyorlar, nasıl şey yapamıyorlar, nasıl bu egoları yönetemiyorlar anlamıyorum. Bazı mentalitelerin değişmesi gerekiyor. Ama sağlam bir tokat yemeden de değişmeyecek gibi. Bunu sadece şey konusunda söylemiyorum yani. Amerika'nın şampiyonu dünyanın en iyisidir çünkü Amerika dünyanın en iyi ülkesidir vesaire muhabbetleri. O ayrı bir muhabbet. O Amerikan gerizekalılığı fasafiso geç. O bir kenarda. Ama gerçekten iyi oldukları bir konuda bile bu kadar kör ve aptal olmaları çok garip geliyor bana. Ve Steve Kerr'ı da yıllarca savunan bir adam olarak gerçekten artık bilmiyorum ya. Bir yerden sonra zeka göstergesi çünkü alışık olmadığın farklı konumlara geldiğinde de farklı ortamlara geldiğinde de adaptasyondur ve hiç adaptasyon gösteremiyorlar. O yüzden sağlam bir tokadı hak ediyorlar yani. Sorulara gelirsek de ilk olarak İsmail'in sorusu bir tane askerlik anısını anlatsana abi demiş. Yani şöyle bordo bedelli hikayesi olarak bu çok klasik bütün erkeklerin bedelli olsun uzun dönem ki artık uzun dönemde 6 ay ama gidenler olsun yaşadığı bir şey bence. O bok gibi koğuşlar, yüzlerce insanın yattığı ve büyük olasılıkla en son 7 sene önce falan temizlenmiş olan yastıklardan geldiğinin ikinci haftası herkes hasta olur. Bizim koğuşta da aynı şey olmuştu. Benim yan ranzamdaki altta yatan çocuk böyle hapşırmaya, öksürmeye başladı. Daha sonra şey yaptı, kalktı böyle dedi ki ertesi sabah bakın beyler şimdi ben bu hapı içeceğim yarına hiçbir şeyim kalmayacak dedi. Bir tane Augmentin tablet, tek tablet. Onu attı, içti. Sonraki gün yataktan kalkamadı zaten, paket olmuştu. Sonra yavaş yavaş bütün koğuş hasta oldu. Biz de ne yapalım işte revir saati, her bölüğün revir saati farklı. Revire gitmek istiyoruz, revire gitmek istiyoruz. Bugün revire gidemezsiniz dedi. Bizim bu arada şeyde koğuşta 4 tane falan doktor var. İşte benim bir tane dönem arkadaşım var. Biz revire gitmemiz gerektiği hasta olduğumuzu çavuşlara ikna edemiyoruz. Neyse. Sonra o gün birkaç kişi acile gitti. Acile gidenleri de böyle 3 gün rapor aldırırız size. İşte askerliğiniz uzar vesaire diye tehdit ettiler. benim de şanssızlığıma işte şey son gün artık çıkacağım gün annem de dedi ki görmek istiyorum. Otel motel ayarladı. Dedim tamam o zaman uzatamam askerliği. Risk almadım. Ha gidenlere 2 gün rapor verdiler. Neyse. Ertesi gün bizim işte revir günümüz. Ben böyle nefes alamıyorum. Öksürüyorum. Bayılacağım. Yürüyemiyorum. İşte içtimalar, miştimalar. Böyle yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Öğleden sonra revire gitmek için işte o kim vardı? Yine çavuşlardan biri vardı. Dedi ki sizden önceki bölük çok kalabalık gitmişler revire. Öğleden sonraya kaldı. Siz yarın gideceksiniz dedi. Biz bu arada homurdanıyoruz, işte komutları dinlemiyoruz, azar yiyoruz vesaire vesaire. Ertesi gün geldi. Ertesi günde işte o zaman uzun dönem 12 ay, kısa dönem 6 aydı. Bütün şeyler 6 aya fixlendi diye haber geldi. Pat bu sefer de 6 ay üstü olan bütün askerlerin çıkış muayeneleri olacak. Siz yine işte doktora gidemezsiniz vesaire, devir dolu. Size şey yok dediler. Yine gidemedik. Zaten haftada 2 günümüz vardı. 2 günde paket oldu öyle. Bu arada işte birine reçete yazılıyor. Eczane, sözde eczane olan yerde herkese dağıtılıyor o ilaç. Sana bir tane işte 10 tablet yazdılarsa zaten ikinci günde 10 tablet bitmiş oluyor. Oradan işte ondan Augmentin, bundan Nurofen falan toplaya toplaya herkes bir şeyler kullanıyor. Öyle öyle geçti askerlik. En sonunda çıktım artık böyle şey İstanbul'da bir tanıdığa gitmiştim artık böyle her yerimden işte mukus, sümük her şey fırlıyor. Gittim bir acile bronş tanımı aldım, güzel güzel antibiyotim kullandım, geçti. Çok saçma bir son hafta olmuştu. Ama kısa dönemde, o yüzden söylenecek bir şeyim yok yani. 6 ay, 12 ay hatta 15 belki bunu 18 ay yapanlar vardır dinleyen. Vallahi saygı duyuyorum size. İkinci soru Alpcan'dan geliyor. O da biraz zorlamla geldi. G'lik takımı hype'ımız yok mu diyor. Yani komik bir şekilde ben gerçekten Lakers'ın G'lik takımına bile hype'lıyım şu anda. Çünkü orada da çok beğendiğim oyuncular geldi. Onun dışında birkaç ekleme yaptılar falan derken orada da güzel bir kadro kuruldu. Zaten bu sezon G-League Ignite'ı da biraz takip etmek istiyorum. İşte İzan Almansa'dır, neydi Matelis Buzelis, yok Matis Buzelis mi ne var? İşte beyaz forvetleri. Ron Holland vesaire derken onlar da yine draft için genç prospektler olarak keyifli olabilecek bir kadro kurdular. İki tane başka bir G-League takımıyla maç yaptılar daha yeni. Orada da adamın yine adını unuttum. Sar. Bir şey Sar. 2-16'lık böyle üçlü olan çember savunucu, iyi ribaund alan bir pivotları var. Biraz ince ama yetenek olarak yine etkileyici bir yetenek. O yüzden biraz daha bu sezon G-League açılımı yapmayı planlıyorum. Arada belki sezon içinde yaptığım podcastlerde South Bay Lakers'tan da biraz gurme bir 5-10 dakika konuşabilirim. Buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm büyük olasılıkla hazırlık maçları dönemi olur. Ekstra bir haber gelmezse. Hazırlık maçlarından önce bir bölüm kaydeder miyim emin değilim. Böyle bir iki maç takımı izledikten, neler denildiğini gördükten sonra konuşuruz gibi düşünüyorum. Şu anda en azından öyle planlıyorum. Gerçekten çok keyif alacağımızı düşündüğüm bir sezona giriyoruz. Hem Lakers taraftarları olarak hem de nötr taraftarlar olarak da, kaliteli basketbol izlemek isteyen taraftarlar olarak da bence Lakers bu sezon izlenmesi gereken bir takım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Shout out to everybody on our team, man. Everybody played a major role. Austin Reeves is special. Rui special. Man, if we get one training camp under our belt with this group, the sky's the limit. Our guys are ready, our guys are hungry. And as an organization, these fans are going to get us through a lot of it. Yeah, AR. These fans going to get us through a lot of it with their energy. So we're just ready to compete and ready to return the favor for the organization.
I'm a Lakers fan, Mikey!